Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerleyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, gene siyaset konuşacağız çünkü Ankara deyince ilk akla gelen siyaset oluyor. Fakat bugüne kadar hep Ankara'daki siyaseti konuştuk. Siyasetin bir de İstanbul ayağı var. Belki de asıl kararlar İstanbul'da alınıyor denilebilir. Bugün İstanbul'daki son gelişmeleri ele alacağız. Konuğumuz AK Parti eski İstanbul milletvekili Emin Şirin. Emin Bey hoş geldiniz.
Alo. Evet.
Bağlandık galiba. Emin Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk İsmet Beyciğim. İyi yayınlar.
İyi yayınlar. Şimdi biraz önce şunu söylemiştim. Bugüne kadar hep Ankara'daki siyaseti konuştuk. Oysa ki siyasetin bir de İstanbul ayağı var. Belki de asıl kararlar İstanbul'da alınıyor. Ankara'da uygulanıyor dedik. Ne dersiniz? Böyle bir durum var mı?
Yok, bu şimdilik öyle bir durumu ben şahsen görmüyorum. Tabii İstanbul'daki bazı çevreler, bir kere İstanbul nereden bakarsak bakalım aşağı yukarı 100 milletvekili çıkaracak. Milletvekillerinin %18'i 19'u İstanbul'dan gelecek.
Evet.
O bakımdan fevkalade önemli. Seçmen sayısı da önemli. Ama onun haricinde de Türkiye ekonomisinin aşağı yukarı %40'ı İstanbul'da. Marmara bölgesinde alırsanız %50'den büyük bir ekonomi var burada.
Evet.
Bir de tabii kendini Türkiye'nin sahibi zanneden şeyler var. Böyle ne diyelim, baronlar mı diyeceğiz, öyle insanlar da var. Basın büyük ölçüde İstanbul'da o bakımdan etkili olabiliyor. Ama eski etkisi kaldığını söyleyemem İsmet Bey. Yani şimdi kendilerinin düşündüğü adaylar mevzi kaybettiler filan. İstanbul önemli ama eskisi kadar değil.
Evet, Emin Bey'i şöyle de tarif edebiliriz sayın dinleyiciler. Emin Bey,
buyurun,
siyasette birçok kesimle konuşabilen bir isim. Uluslararası temasları da var. Gelişmeleri yakından takip eder. Belli aralıkları Ankara'ya gelir. Biz hep Ankara'ya gelince bir sabah kahvaltısında buluşur ve bir anlamda siyaset kulislerinde ne oluyor onları tartışırız, konuşuruz.
Hasretle yani, gideriz. Doğru.
Hasretle gideriz. Öyle bir yanı da var. Emin Bey, siyaset İstanbul'da nasıl gözüküyor? Veyahut da Ankara nasıl gözüküyor da diyebiliriz?
Ankara çok dağınık görünüyor. Ankara'da iki tane görünen olgu var. Birincisi bugünkü iktidarın görüntüsü. İktidar esas itibariyle hiç zannedildiği kadar sıkıntılı gibi bir görüntü vermiyor İstanbul'da.
Evet.
Bilakis sarayda bir rahatlık olduğu intiba var. Buna mukabil İstanbul'da muhalefete bakıldığında muhalefete endişeyle bakılıyor İsmet Bey. Yani bu altılı masa denilen neyse işte nasıl yaptılar şu altılı masayı. Altılı masadaki insicamsızlık, koordinasyon bozukluğu, intiba ciddi olarak muhalefet çevrelerinde, yani İstanbul her şeye rağmen geçen seçimde %55'e 45 muhalefetin adayını seçti yerel seçimlerde ikinci turda Ekrem İmamoğlu. O bakımdan daha fazla şimdilik muhalefete daha yakın bir görüntü çiziyor diye düşünme imkanı olabilir ama öyle görünmüyor. Çünkü altılı masa yerel seçimlerden sonra geçen 3 sene içinde bir ilerleme kaydetmiş havada değil. Dağınık görünüyor. Muhalefet daha dağınık görünüyor iktidara nazaran.
Evet. Peki ekonomideki bir sıkışmışlık var. Yani toplumun her kesimini etkiliyor. Yani bugün de 100 baz puan daha faizleri indirdiler. Çok tartışıldı. Evet. Döviz biraz yukarı çıkıyor. Onu engellemek için çeşitli girişimler oluyor falan. Yani iş dünyası nasıl bakıyor bu gidişata?
İstanbul'a bakımdan çok şöyle söyleyeyim. Basamaklar çok ayrılmış vaziyette İsmet Bey. Şimdi İstanbul'u Türkiye ekonomisinin %50'si belki İstanbul'da dönüyor derken daha ziyade bugünkü ekonominin müspet giden tarafından faydalanan kesimler İstanbul ve Marmara bölgesinde.
Evet.
Bir kere imalat sanayi kötü değil. İhracat hiç kötü değil. Turizm hiç kötü değil. İhracat gayet iyi bir durumda bazı sıkıntılarına rağmen. Bu daha ziyade İstanbul ve Marmara bölgesindeki ekonomik sıkıntıların daha az hissedilmesini temin edebiliyor. Sıkıntı nerede derseniz, sıkıntı Türkiye'de çok ciddi bir gelir bozukluğu var. Yani emeğin aldığı pay gayri safi milli hasıladan devamlı olarak düşüyor. Yani %50'lerdeyken %40'lara düşmüş vaziyette. Ama İstanbul'da genel olarak baktığınızda emekçi ve alt kademelerin, emeklilerin sıkıntı çektiğini ama buna mukabil belki de Türkiye'nin diğer bölgelerinde hissedilen ekonomik sıkıntıların İstanbul'da daha az hissedildiğini söylemem lazım.
Evet. Peki bu gelir...
Yani şöyle söyleyeyim.
Evet.
Bankalar mesela, bankalar inanılmaz para kazanıyorlar. Bu bankaların çoğu İstanbul'da. Öyle düşünmek
evet,
lazım.
Evet.
Lokantalara vesairelere baktığınızda lebalep dolu. Benzin 20 küsur lira oldu. Trafik her zamanki kadar sıkışık. İstanbul Havaalanı'nda turist uçakları vızır vızır geliyor gidiyor. Şimdi bir de Rus akımı başladı. İranlar da gelir mi diye düşünülüyor. Ekonomide sıkıntı olduğu muhakkak, İsmet Bey, hiç tereddüt yok ama en az hisseden yerlerden bir tanesi İstanbul.
Evet. Peki bu gelir dağılımındaki bozukluk nereye gider? Bir de şöyle bakacak olursak yani İstanbul'da ben de geldiğim zaman fark ettim çok sayıda yabancı var ve bu lokantaları falan da dolduran onlar. Yani bir anlamda
doğru.
TL kazananlar değil TL harcayanlar.
Aynen doğru.
Evet.
Aynen doğru.
Bir de mesela Suriyeliler tartışması var. Bazı semtlerde yani çok şikayetler geliyor. Onun için söylüyorum. İkincisi de Orta Anadolu'da anladığımız kadarıyla bu ekonomik kriz çok fazla hissettiriyor. Yani işte turizmden
doğru.
etkilenmeyen falan. Ve buralarda AK doğru. Parti'nin çok güçlü olduğu yerlerdi. O çerçevede nasıl görürsünüz?
Doğru. Şimdi bundan sonrası muhalefetin göstereceği istikrara veya vereceği ümide bağlı. Yani seçim satım haline girmiş gibi görünüyor Türkiye. Kampanyalar başlamış görünüyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun pankartlarını İstanbul'da her yerde görüyoruz. Bundan sonraki durum hakikaten çok önemli. Gelir dağılımının ne netice vereceğini inşallah kötü bir netice vermez. Son derece sıkıntılı bir durum olduğu kanaatindeyim. Seçmenlerin çok önemli bir kısmı da bu gelir dağılımından etkilenecekler. Onun neticelerini sağlıklı bir seçim yapabilirsek, kazasız belasız, hilesiz hurdasız bir seçim, onu orada görme imkanı olacak.
Evet. Peki İstanbul'daki iş dünyasında bir iktidar değişikliği beklentisi var mı? Yani sohbetlerinizde havayı nasıl görüyorsunuz?
Görmüyorum. Yani şu anda iktidar değişsin diye temenni edenler var. Bunlar daha ziyade bugün uygulanan ekonomik politikanın faizler dolayısıyla uygulanan ekonomik politikadan başta çok şikayet ediyorlardı. Ama kur korumalı mevduat çıktıktan sonra zaten faiz olsun olmasın dövizdeki kadar bir geliri elde edebildikleri için kur korumalı mevduat sayesinde o şikayetler ortadan kalktı. Hukuksuzluktan çok şikayet var. Yani iktidara yakın olmayan çevreler iş dünyasında iktidarla iş ilişkisi ya yani siyasi ilişki kurmamış olan çevreler hukuksuzluktan yarın öbür gün muhalif olduklarından dolayı üstlerine çöküleceklerinden çökülebilme riski olduğundan çok mütereddütler. Bunların bir kısmından sarayı belki haberi vardır. Bir kısmından sarayın haberi belki yoktur. Çünkü kraldan fazla kralcı geçinip nüfus ticareti yapan çok insan var. Bunun altını çizerek söylüyorum. İstanbul'da muazzam bir nüfus ticareti var İsmet Bey. Yani ben şunu tanıyorum, ben bunu tanıyorum, ben şundan şu işi yaptırırım, hiç merak etme senin işini ben hallederim diye dolaşan çok fazla insan var. Bunlar rahatsızlık veriyor. Yani iş dünyasında ahlakıyla iş anlayışını düzgün tutmaya çalışan insanların böyle bir şikayeti çok ciddi mertebede. Ama dediğim gibi iş dünyası genel olarak ihracatın çok iyi olmasından, turizmin çok iyi olmasından, imalat sanayinin iyi çalışmasından dolayı zannedildiği kadar iş dünyasında bir sıkıntı yok. Yani aman şu iktidar değişse de biz rahat etsek görüntüsünü vermiyorlar. İkinci bir sebebi de söyleyeyim orada.
Evet.
İş dünyasında gayet aydın insanlar var. Çok iyi okumuş, çok aydın ekonomiyi takip edenler. Onlar CHP'yi veya İYİ Parti'yi dinlediklerinde, yani Faik Öztürk'ü dinlediklerinde, Bilge Yılmaz'ı dinlediklerinde daha ziyade bundan sonra bir iktidar değişikliği olursa muhalefet IMF'yi getirecek gibi görünüyor. Bu da Türkiye için hayırlı mı olur, hayırsız mı olur, çok endişeliyiz diye fikir beyan edenler de var.
Anladım. Şu nüfus ticareti meselesini biraz daha açabilir miyiz? Yani neden böyle bir şey çıktı ortaya? Veyahut da iktidar bunu, siz AK Parti milletvekili yaptınız. Muhtemelen AK Parti yöneticilerle de görüşme imkanlarınız var.
Pek yok ama yani eskiden tanıdıklarım var. Mevcut AK Partililerle pek görüşmüyorum. Evet. Yakınlarıyla çok görüşmelerim oluyor, doğrudur.
Evet.
Nüfus ticareti sarayın veya AK Parti'nin üst kademesi bilgisi dahilinde veya dışında, ki buna mani olmak yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tarafına düşer. Çok ciddi bir şekilde nerede iş var ise sen merak etme ben senin işini hallederim. Ben reisi tanıyorum. Reisin yakınlarını tanıyorum. AK Parti'nin teşkilatını tanıyorum diye iş takip eden ve iş bitiren insan çok. Yani bundan ne kadar haberdarlar bilmem ama bir parçacık kural dışı diyeyim.
Evet.
Sıkıntılı bir işi varsa veya işini süratli halletmek istiyorsa veya devlet bankalarından kredi almak istiyorsa, ki bugün kredi almak için devlet bankalarına ihtiyaç var. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Exim Bank için veya Merkez Bankası'nın reskont kredilerini kullanmak için orada gönül hatır demeyeyim de nüfus ticareti maalesef çok işliyor İsmet Bey.
Peki AK Parti'ye zarar vermiyor mu? Çünkü haksız bir rekabete de yol açıyor. Mesela AK Parti'nin normalde bunu önlemesi gerekmez mi?
AK Parti bunu önlemek mi istiyor? Yoksa AK Parti bundan fayda sağlayıp bütün iş dünyasını kendisine biat mı ettiriyor? İki tarafı keskin kılıç.
Evet. Evet, çünkü çok tartışılıyor bu konular. Bu nüfus ticareti meselesi, ben Ankara'da da duyuyorum aynı şikayetleri ve buna karşı da ciddi tepki var. AK Parti içinden de tepki var. Yani AK Partililer de bu konuda epey bir muzdarip. Yani burada birileri para kazanıyor, fatura partiye kesiliyor diye eleştiri getiriyorlar.
Aynen öyle. Çok doğru bir tespit İsmet Bey. Tamamen bu tespitinize katılıyorum. Onun için AK Parti'nin bundan ne kadar haber, ya sarayın diyelim, AK Parti dediğimiz saray, yani Tayyip Erdoğan ve saraydaki teşkilatlanma diyelim.
Bunların yani Cumhurbaşkanlığı teşkilatlanması.
Cumhurbaşkanlığı sistemi diyelim, evet. Ne kadar her şeyde haberleri var veya yok bilmiyorum ama haberdar olma mecburiyetleri var. Yani sonuç itibariyle bugünkü sistemde her şey Cumhurbaşkanlığı'na gidip orada düğümleniyor.
Evet.
İyi bir şeyin faturasının nemasını onların aldığı gibi etraftaki bu konuşmaların kötü faturası da mutlaka Tayyip Erdoğan'a kesilecektir.
Evet. Peki şöyle bir soru sorsam. Eskiden AK Parti oyun kurmayı iyi beceriyordu. Fakat
evet,
son dönemlerde sanki dışarıda belki iyi oyun kuruyor, performansı iyi gözüküyor. İşte tahıl koridoru meselesinde aracılık yaptı. En son işte Ukrayna'daki Rusya arasındaki esir değişiminde aracılık yaptı.
Çok doğru.
Tahran zirvesi var. Soçi zirvesinde Suriye'de politika değişiyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nde böyle Asya ile bir dayanışma içine girdi. Oralarda belki daha iyi oyun kurma performansı var. Ama içeride aynı şeyi söylemek zor. Yani içerideki süreci yönetmekte sıkıntıları var. Eleştirileri geliyor. Siz katılır mısınız böyle bir şeye?
%100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Hatta bu yurt dışındaki gelişmeleri ilaveten belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından tanınıp tanınmaması söz konusu olmaya başladı ki fevkalade önemli bir konu. Onun haricinde neden başarılı oluyor derseniz, oradaki başarı galiba Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki sınırlı bir kadroyla, yetişmiş ve sınırlı bir kadroyla uzun zamandır beraber çalıştığı, son 4-5 senedir rahatlıkla yürüttüğü ve fikir ayrılığında olmadığı, kendisinin de istişarelerden sonra rahat karar verebildiği bir kadronun eseri diye görüyorum. Şimdi dış politika dediğimiz zaman işte yanında İbrahim Kalın var. Fahrettin Altun'u saymıyorum. O acayip bir değişik bir şey. İbrahim Kalın'la beraber Mevlüt Çavuşoğlu, Hakan Fidan, Hulusi Akar'la beraber yetişmiş kadrolarla, işte Feridun Sinirlioğlu gibi yetişmiş kadrolarla beraber dikkatle yürüttükleri ve benim de hakikaten büyük ölçüde tasvip ettiğim bir dış politika var. Bu orada merkezi olarak yürütebildiği için. Ancak içeriye geldiğimizde ekonomide liyakatlı bir kadro kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Yani liyakatlı bir kadro kesinlikle yok. Onun haricinde de bütün bakanlıklarda muazzam dağılmış bir görüntü var. Bunlara tek başına Tayyip Erdoğan'ın hakim olabildiği kanaatinde değilim. Ve olunamıyor. Yani ne bileyim ben, yurtlar meselesi var şimdi. Şimdi okullar açıldı ki yurtlar meselesi. 850 bin yatağımız var dediler. İstanbul'da, Ankara'daki sıkıntıları siz de ben de biliyoruz. Çok ciddi sıkıntılar var. Hangi alana gitseniz, Aile Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'na, her yerde çok ciddi sıkıntılar var. Oralara da bizzat müdahale edemediği veya yetişemediği için içeride çok ciddi bir dağınıklık, bir liyakatsızlık her alanda aşağı yukarı kendini gösteriyor.
Evet. Sizce AK Parti oy kaybediyor mu?
Vallahi
ya da soruyu şöyle söyleyeyim. Anketlerde AK Parti'nin oyları son seçime göre düşmüş gözüküyor. Ancak bu oylar eskiden şöyle olurdu. Birleşik kaplar gibi biri de azalır diğerine akardı. Şu anda öyle bir şey yok. Mesela muhalefet oy kaybediyor ama iktidar oy kaybediyor ama yani muhalefet de oy kaybediyor. Böyle de bir manzara var bazı işte şimdi, partiler açısından.
Şöyle diyelim, bu Millet İttifakı 4 partiyken ki durumu ele alalım aşağı yukarı. Şimdi iktidar kanadını, Cumhur İttifakı'nı çok ortalama konuşuyorum. Aşağı yukarı bir %40 var. Muhalefet aşağı yukarı bir %40, başa baş gibiler. %10 civarında işte bir HDP veya Kürt kökenli vatandaşlarımızın oyları var. Bir de %10 civarında dağılmış, nerede olacakları belli olmayan Zafer Partisi'nden Memleket Partisi'ne, Memleket Partisi'nden Büyük Türkiye Partisi'ne, Büyük Türkiye Partisi'nden işte yeniden Refah Partisi'ne kadar daha hangi tarafta olacaklarını beyan etmemiş bir dağılma var. Bu dağılma neden oldu? İşte bu ittifaklar sistemi içinde %50+1'i elde etmek için %0,1'e bile ihtiyaç görüldüğünden, normal şartlarda siyasette fazla sözü geçmeyecek partilerin masaya oturmaları veya ağırlık kazanmalarına sebep oldu. Şimdi şu altılı masadaki garabete bakın. Buna garabet diyeceğim hiç lafımı esirgemeden. Orada bir Gelecek Partisi'nin veya Deva Partisi'nin toplam oyları %3-%4 iken %20 küsurluk CHP ile veya %10-15 civarında olan İyi Parti ile aynı ağırlığa sahip bir masa ortağı haline geldiler. Bunlar çok garip mi bunlar? Yani bunlar masanın kuruluşu antidemokratik.
Evet, masanın kuruluşu mu yanlış?
Masanın ilk kuruluşunu, Millet İttifakı'nın ilk kuruluşunu, yani CHP ile İYİ Parti'nin işbirliğini ben makul bir işbirliği olarak gördüm. Evet. Muhalefette iki ana partinin işbirliği olarak. Buraya ise Saadet'ten Demokrat Parti geldi. Olsalar da olur, olmasalar da olurdu. Ama ondan sonra AK Parti'den ayrıldıktan sonra doğru dürüst bir öz eleştiri katiyen yapmamış olan ve AK Parti'nin tenkit edilen icraatlarında gerek dış politika gerek ekonomideki icraatlarında başat rol oynamış olan iki kişinin Ali Babacan'dan Davutoğlu'nun o masaya oturtulmasının son derece büyük bir hata olduğu kanaatindeyim. Evet. Bunun kendileri açısından da bir hata, masa açısından da bir hata. Kendileri açısından şöyle hata olduğu kanaatindeyim. Davutoğlu ve Ali Babacan AK Parti'den ayrıldıktan sonra AK Parti'den niye ayrıldıklarını açık bir kalple söyledikten sonra biz işte siyasi etik kanununu çıkartacağız, dürüst bir idareyle devam edeceğiz, nüfus ticaretini bitireceğiz. Onun için ayrıldık diye tek başlarına ortaya çıksalardı daha isabetli olurdu. Ayrıca CHP'nin kuyruğuna takılmış görüntü verdikleri zaman AK Partili seçmenin de yani aynı AK Partili seçmen tabanına hitap ediyorlar. Seçmen tabanlarını da genişletmelerinin CHP'ye koltuk değneği olan bir parti görüntüsünde olabileceği kanaatinde değilim. Onun için ben çok yanlış buldum bu masanın kompozisyonunu. Bu yanlışlığın yani ceremesini çekerler mi çekmezler mi bilmem. Bu benim şahsi analizim.
Evet.
Bunu seçimlerde göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabanı ne olursa olsun genişletelim görüntüsüyle sosyolojik bakımdan birbirlerine ters düşen kişileri bir araya getirme gayretinin çok doğru, siyaseten doğru olduğu kanaatinde değilim.
Peki şey olmuyor mu? Mesela şimdi iktidarı eleştiriyorsunuz. İktidarı en çok eleştirdiğiniz konu başta ekonomi, efendim Suriye politikasıydı.
Şimdi, ve yolsuzluklar.
Yolsuzluk. Şimdi özellikle mesela ekonominin sorumlusu, Türkiye'de en uzun süre ekonomiden sorumlu bakanlık yapan Ali Babacan. Yani bu ekonomi şeyde bozulmadı ki. Yani bir birikimin sonucu.
İsmet Bey o kadar haklısınız ki bugünkü ekonomik sıkıntıların temelinde
evet.
O birilerinin çok alkışladığı ve o birilerinin niye alkışladıklarını hiç anlayamadığım Ali Babacan'ın 2002'den 2010'a kadar sürdürdüğü derviş ve IMF politikalarıdır.
Evet, evet.
Düşük kur politikasıdır. Türkiye ithalat cenneti yapmasıdır.
Evet.
Yani inanılır gibi değil. Yani o ekonomik dönemi bir mükemmel dönem diye takdim etmeye çalışmanın anlamama hiçbir imkan yok. Yani hakikaten evet. Hiçbir imkan yok. Ama aynı politikayı savunan Faik Öztürk de bugün CHP'nin sözcüsü, genel başkan yardımcısı.
Evet.
Unutmayın Faik Öztürk de dervişin hazine müsteşarıydı.
Evet. Kemal Bey de ekonomiyi Ali Babacan'a bırakacaklarını bir televizyon programında söyledi. O çalışma yapıyor dedi.
Ya inanılır gibi değil ya. Bu Kemal Bey'in bu tavrı bir kere kendi partisi içindeki ekonomistleri küçük düşürmek demektir. Sen koskoca ana muhalefet partisinin içinde ekonomiyi idare edecek insan yok da AK Parti'nin 8-10 sene, 10 küsur sene ekonomisini idare etmiş insandan medet mi olacaksın? Bir ana muhalefet partisi liderinin yapacağı iş midir bu İsmet Bey?
Evet. Dış şeyde Suriye politikası da aynı. Mimarı Sayın Davutoğlu'ydu.
Mesela... Ne diyorsunuz? Neler diyorsunuz? İşte onun için yani... bu iki kişinin kendi dönemlerinin öz eleştirisini yapmadan, yapmak bir tarafa yaptıkları hataları savunarak muhalefetin altılı masasına oturtulmasını son derece büyük bir hata olarak görüyorum.
Evet. Peki, yani muhalefet biraz kendisini Amerika ile işbirliğine mi bağladı? Öyle bir görüntü mü var? Yani hep konuşuyoruz bunu, Ankara'da hangi kulise gitsek. Yani özellikle Amerika'ya yakın bir politika izleniyor. Amerika'dan iktidar bekliyorlar falan diye eleştiriler yapılıyor. Sizin o konuda bir gözleminiz var mı?
Valla öyle bir algı yarattıkları maalesef doğru. Şimdi CHP'ye baktığınız zaman CHP'de bu konuda en fazla konuşan Sayın Ünal Çeviköz.
Evet.
Sayın Ünal Çeviköz sefirlik yapmış, büyükelçilik yapmış. Son derece kıymetli bir insan olduğuna hiçbir şüphe yok ama...
Ama uzun sürede NATO'da çalışmış.
Bravo, onu söyleyeceğim. Konuşmalarını dinlediğimde Türkiye'nin yurt dışındaki büyükelçisi değil, yurt dışının Türkiye'deki büyükelçisi gibi konuşuyor.
Evet.
Yani buradan ben şahsen rahatsızlık duyuyorum. Ben NATO'ya karşı değilim. Dengeli bazı politikalardan Batı'nın savunma bloku içinde makul bir şekilde kalmak söz konusu olabilir ama bu kadar NATO'yu kutsayan bir tavır içinde olmak dış politikada doğru bir şey olduğu kanaatini taşımıyorum.
Evet.
Şeye gelince yani orada da çok büyük bir insicamsızlık var. Mesela İYİ Parti'de Sayın Ahmet Erozan var. Ahmet Erozan'ın ne düşündüğünü sık sık duyamıyoruz ama NATO'ya bağlılık sözü, cümlesi İYİ Parti'nin ana sözleşmesinde var.
Evet.
Bunları ben fazla buluyorum. Yani bilmiyorum anlatabiliyorum.
Evet. Yani
ben batıcı değilim.
Evet.
Ben batılıyım. Yani kendimi söyleyeyim. Ben batılı bir insanım. Ama bunu körü körüne batıcılık haline getirmenin çok yanlış olduğu kararıydı.
Evet. Erken seçim...
Sorumuzu şöyle biraz daha açayım.
Pardon efendim. Buyurun. Tabii tabii.
Şimdi iktidarı Amerika veya NATO diyelim, genişletilmiş NATO müdahale eder etmez seçimlere meselesi. Bu seçimlerde maalesef ciddi olarak söz konusu olacak gibi görüyorum İsmet Bey. Neden?
Yani seçimlere sizin Amerika mı müdahale edecek? Batı mı müdahale edecek?
Hayır hayır. Batı bir pozisyon almak durumunda kalacak gibi geliyor
evet.
bana. Müsaade ederseniz anlatayım.
Evet.
Sizin çok isabetle işaret ettiğiniz Soçi toplantısı, o 4 saatlik süren Soçi toplantısı hakikaten Türkiye için ve Orta Doğu için, dünya siyaseti için de çok belirleyici bir şeydi toplantı. Siz bunu yazılarınızda da belirttiniz.
Evet.
Şimdi Putin, yani Rusya bu seçimlerde fevkalade aktif bir şekilde Tayyip Erdoğan'ı destekler bir görüntü içerisinde. Buna karşılık Batı'nın bir tepkisi olmasını beklemek lazım. Böyle bir tepkiyi ortaya koyacaklar mı, koymayacaklar mı? Ekim-Kasım ayında yavaş yavaş bunun etkilerini görmeye başlarız. Mesela önümüzdeki günlerde, önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır, oraya da bir elçi atar ise bu NATO ve Batı blokunun içine atılmış bir el bombası mahiyetinde olacak. Göreceğiz ne olacağını.
Evet.
Ben bunu desteklerim. Onu da sakın yanlış anlaşılmasın.
Evet.
Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını canı gönülden desteklediğimi söyleyeyim. Ama bunu Rusya'nın politikasına alet olarak yapılmış olmasının kar mı getirir, zarar mı getirir onu dikkatle değerlendirmek lazım.
Yani orada aslında Rusya'nın politikasından ziyade Türkiye uzun süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda bir çaba sarf etmiyor. Bunlar konuşuluyor
Doğru.
ama hamle yapılmıyordu. İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş
Doğru.
Milletler konuşmasında böyle bir çağrı yaptı. Bölgedeki konjonktür de yalnız Türkiye ile Rusya'nın çıkarlarını biraz ortak hale getirdi. Rusya da buna uygun politikalar izleyebilir. Bu çerçevede politikalar geliştirebilir. Dünyada çünkü...
Çok haklısınız.
Evet.
Çok haklısınız da bunu Rusya'nın menfaati açısından değerlendirmememiz lazım bizim.
Tabii Türkiye'nin menfaati açısından bakmak lazım.
Tabii.
Peki erken seçim öngörüyor musunuz?
Hayır artık yani artık bundan sonra yapılacak hiçbir seçim erken seçim gibi gelmiyor bana. Kala kala 8-9 ay kaldı. Herhalde işte 18 Haziran kanunen olması gereken tarih. İşte muhalefette Tayyip Erdoğan'ın 3. sefer aday olup olmaması konusunun söz konusu edilmemesi gerektiğini düşündüğüne göre Nisan'a Mayıs'a belki çekilebilir. Ama bir kere kesin olarak şunu anlıyorum ki yeni seçim kanununun kanunu ile seçime gidilmesini iktidar istiyor. Bu da işte Nisan, Mayıs, Haziran aylarını bırakıyor ortada. O
evet.
ayların içinde olacak gibi görünüyor.
Peki,
Haziran'da mı olur, Mayıs'ta mı olur onu artık erken seçim demek pek doğru olmaz.
Ya biz geçtiğimiz günlerde konuşurken işte hep genellikle Kasım'da bir seçim, yani erken seçim olursa Kasım'da olur, ondan sonra kış geliyor demiştik. Bir iktidara yakın birisi dedi ki 95 seçimlerine bakın dedi.
Ne doğru, zaman Aralık olmuş? Ayında yapılmış.
24 Aralık'ta yapılmış. O bravo. Nedenle bir yani bilemiyorum tabii ne olur. Yani şu anda şöyle bir manzara var. Yani iktidarlar açısından sonbaharda seçim genellikle iyidir. İlkbahardaki bir seçim sıkıntılıdır derler.
İsmet Bey, şimdi doğru ama işte o hatırlattıkları gibi Aralık ayında da Türkiye'de seçim oldu. Evet. Neler mesela seçimi getirebilir? Erken evet. seçimi. Mesela size kesin kanaatimi söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilsin. Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Tayyip Erdoğan aman Allah katiyen vazgeçmesinler diye hemen erken seçimi ilan edebilir.
Evet.
Bilmiyorum anlatabildim mi? Diyelim ki Ekim ayındaki işte altılı masa toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın adayıdır desinler. O hafta Tayyip Bey hadi gelin seçime gidelim Kemal Bey senden bir boy ölçüşelim der.
Evet.
Veya Rusya Kıbrıs'ı tanır. Bu 4-5 puan fark eder Türkiye'de. İç politikada, evet. dış politikada neler ortaya çıkar o ayrı konu ama iç politikada çok şey fark edebilir. Böyle çok önemli bazı gelişmeler olur ise iktidar da erken seçimi isteyebilir ama benim gördüğüm kadarıyla iktidar kanadı ekonomideki sıkıntıların yılbaşından sonra azalmaya başlayacağını ümit ettiği için veya hayal ettiği için seçimi Mayıs-Haziran ayında yapmayı sanki daha makul gibi görüyor gibi görünüyor.
Fakat orada da muhalefetin oyuna muhtaç. Çünkü Cumhur İttifakı'nın oyu yetmiyor erken seçim kararı almak için. Muhalefet de diyor ki ben Mayıs'ı bekleyeceksek Haziran'da olsun diyor. Ben ne diye erken alayım diyor. Yani Erdoğan'ın adaylığı da tartışmalı olacak o zaman.
Onda da tabii bir mantık var. Onu öyle bir şey olursa o zaman göreceğiz.
Evet.
Bu arada çünkü ikircikli konuşmalar var. Muhalefet hem sizin dediğiniz gibi makul görülen bazı lafları ediyor. Ama öbür taraftan da Tayyip Erdoğan'ın 3. defa aday olmasına bizi itiraz etmeyeceğiz. Sandıkta boyun düşmek istiyoruz diyor. Yani muhalefet kimdir? Muhalefet nedir? Kim konuştuğu zaman muhalefetin konuşması olarak dikkate almamız lazım konusu. Herhalde herkesin kafasında bir soru işareti bırakıyor.
Evet. Yani Türkiye belki ilk kez bu kadar karmaşık bir seçime gidiyor. Yani daha değil önceleri ana hatlarla belli olurdu. Yani ne olabilir? Öngörülebilirdi daha doğrusu. Bu seçim biraz öngörülemiyor. Ekonomide şimdi Cumhurbaşkanı sürekli işte Ocak Şubat'ta diyor ekonomi düzelecek diye bir ifade kullanıyor. Anladığım kadarıyla ona verilen raporlar bu yönde. Ancak yani biz baktığımız zaman biraz daha farklı bir şey görüyoruz. Yani birçok iş adamıyla konuşuyoruz, birçok işte ekonominin çeşitli bürokrasiyle konuşuyoruz. Yani enflasyon biraz düşme olacak ama baz etkisiyle düşme olacak. Örneğin 2021'in Aralık ayı enflasyonu %14. Evet. Bu aralığı geçtiğimiz zaman 5 olsa bile, 4 olsa bile bu aralıktaki enflasyon otomatik olarak 12 aylığa döndüğünüz zaman 10 puan aşağı inecek.
Doğru.
Yani ama 10 liraya aldığınız bir şeyin fiyatı 9'a inmeyecek.
Hayır.
Yani yükselmeye devam edecek. Evet.
16 lira olacak. Yani sizin verdiğiniz hesaba göre çok güzel söylediniz. Enflasyonun düşmesi, hayat pahalılığının düşmesi demek değil.
Evet.
Hayat pahalılığı aynı şekilde devam edecek. Hayat pahalılığının artış hızı düşecek. O kadar.
Evet. Şimdi
yani
doğal
artış hızının düş. Evet.
Şimdi doğalgaz faturaları gelecek şimdi. Zam yapıldı %20 daha. Belki bir daha da yapılacak. Şimdi yaz ayları olduğu için kimse bunu hissetmedi. Bu nedenle de ya zam yapılmış mı dedi döndü gitti. Ama 3 gün sonra fatura gelecek. Havalarda soğudu. Bugün Ankara bayağı soğuk.
İstanbul'da buz gibi.
Evet. Yani yakabiliriz şimdi, bir süre sonra.
Bakın doğru bu doğal gaz meselesinde mesela Putin'in çok önemli verebileceği resmi ticari bir destek var Türkiye'ye.
Evet.
Nedir derseniz, Türkiye çok global rakamlarla konuşuyorum. Çünkü fiyatlar çok fark edebiliyor. Artıyor doğal gaz fiyatları. Uluslararası piyasadaki doğal gaz fiyatları. Şimdi Putin Rus bankalarından ruble olarak Türkiye'nin ithal ettiği doğal gaza bir senelik akseptans kredisi verebilir.
Evet.
Yani diyebilir ki sizin bu sene ithal ettiğiniz gazı ben parasını bir sene sonra alacağım. Veresiye veriyorum sana bir sene müddet.
Veya bir yıl vadeli bir kredi verebilir.
Bravo. Bir senelik kredi, vadeli kredi verebilir. Bu mevcut iktidara resmi yollardan sağlayabileceği muazzam bir destektir. Ki bunların olmasını beklemek lazım. Yani Putin'in, Tayyip Erdoğan'ın gayet bizim de çok tasvip ettiğimiz, uyguladığı dikkatli dış politika, Ukrayna ve Rusya arasındaki dış politika çerçevesinde Rusya'nın da böyle bazı resmi jestleri yapmasını beklemek Türkiye'nin de hakkıdır diye düşünüyorum.
Evet. Emin Bey, iki seçim var. Biz hep genellikle bu seçimi Cumhurbaşkanlığı seçimi bazında bakıyoruz. Oysa ki iki boyutlu bir seçim var. Birisi parlamento, birisi de Cumhurbaşkanlığı.
Çok doğru.
Parlamento için farklı bir sonuç, Cumhurbaşkanlığı için farklı bir sonuç çıkabilir mi? Yani örneğin dediniz ki Kılıçdaroğlu'nun adayı yaptınız, Erdoğan kazandı. Ama parlamentoda muhalefet hatta ezici bir çoğunlukta alabilir mi? Ne dersiniz?
Görmüyorum yani, şu anda. Yani bizim bir kere şöyle bir şey söyleyeyim müsaade ederseniz İsmet Bey.
Evet.
Benim 2 senedir, 3 senedir katıldığım her radyo ve televizyon programında söylediğim bir şey var.
Evet.
Türkiye'nin bir numaralı meselesi adil, şeffaf, hukuki, kazasız belasız, hilesiz, hurdasız bir seçimi yapabilmek.
Evet.
Bu konuda hala tereddütlerim var. Altılı masa her ne kadar bir seçim ve sandık güvenliği şeyi kurduysa da komisyonu, o komisyonun çalışmalarının da ne netice vereceği konusunda çok ciddi tereddütlerim var.
Evet.
Bunu altını çizerek sizden paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Ondan sonra duruma geldiğimizde eğer bugünkü anketlere inanmak söz konusuysa muhalefetin veya iktidarın her biri, ikisi de aşağı yukarı 300'er milletvekilinin etrafında dolaşıyor gibi.
Evet.
Neleri düşünmek lazım? Bir kere ortaya çıkacak durum, iktidar ve muhalefet anlaşmadığı takdirde bir anayasa değişikliğine müsaade etmeyebilecektir.
O çok yani zor zaten. Evet.
Çok bravo, çok zor.
Çünkü
çok
yeni yasa, çok yeni anayasayla anayasa değiştirmenin kuralları çok farklılaştı. Yani nitelikli çoğunluk aranıyor.
Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. 360'dan ancak referanduma gidebiliyorsun.
Evet. 400 gerekiyor onun için de. 400 milletvekili.
Referandum için 360.
Değiştirmek için 400.
400 milletvekili. Şimdi bu 400 milletvekili dediğiniz zaman iktidarla muhalefetin işbirliği yapması veya HDP'nin veya Kürt kökenli HDP seçime girebilecek mi girmeyecek mi daha bilmiyoruz. Kapatma davasının ne şekil alacağı da.
Bir ay ek süre verdiler. Bir ay sonra muhtemelen bu yıl içinde sonuçlanacak. Öyle gözüküyor.
Öyle gözüküyor. Evet. Gözüküyor. Yani öyle gözüküyor. Bütün bunları dikkate aldığımızda anayasa değişikliğini yapabilecek bir durum ortaya çıkacak mı? İkimiz de mutabıkız sizden.
Evet.
Çok büyük bir soru işareti. Evet. İkincisi, Cumhurbaşkanlığının ikinci tura kalması söz konusu olur ise bu milletvekili seçiminden beraber yapılan birinci turdan sonra yapılacak. 2 hafta sonra mı? Bir veya iki hafta sonra yapılacak.
Evet.
Orada seçmen büyük bir ihtimalle milletvekili seçiminin sonucuna da bakarak ikinci turda oy vermeyi tercih edebilir.
Evet.
Yani AK Parti veya Cumhur İttifakı Millet Meclisi'nde çoğunluğu sağlar ise o zaman ikinci tura kalındığında ikinci tura Tayyip Bey'in avantajı daha fazla olur. Tersine eğer Millet Meclisi'nde bir Millet Meclisi seçiminde muhalefet üstünlük sağlarsa 300'ü geçerse, edepsiz konuşuyorum.
Evet.
300'ü geçerse o zaman muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının ikinci turda şansı daha fazla olabilir. Bunların hepsi soru işareti olarak duruyor. Çünkü ne iktidar ne muhalefet seçime gidilirken karşılıklı bir bariz üstünlük sağlamış görüntüsü vermiyorlar.
Evet. Şimdi tabii bu bizim vatandaşın garip bazı kararları da vardır. Bakarsınız Cumhurbaşkanı'nda bir yerden birisini seçer, parlamentoya başkasını da seçebilir yani. Bir denge sağlayıp bakın anlaşın, anlaşamazsanız biz gerekeni yaparız mesajı da verebilir.
Peki, doğru.
Şöyle bir şey daha sorsam. Bu diyelim ki seçim oldu. A kazandı, B kazandı. Uzun sürer mi sizce? Yani diyelim ki bir yıl içinde, bilemediniz iki yıl içinde yeniden bir seçim gözüküyor mu? Yani Türkiye'nin sorunları biraz yani sıkıntılı. Bu ekonomik durum birkaç iktidar yer mi? Ne dersiniz?
Çok doğru söylüyorsunuz İsmet Bey. Burada belki İstanbul'u bana sormuştunuz.
Evet.
İstanbul'da belki söylemeyi ihmal ettiğim bir konuyu açmış olmuş. Burada konuştuğum insanların önemli bir kısmı da arkadaş kim kazanırsa kazansın bu en fazla 2 sene sürer. 2 sene sonra sistemi de dikkate alacak. Yani sistemin yürüyüp yürümediğini de dikkate alacak. Yeni bir seçimle karşılaşmamız çok ciddi ihtimalle konuşuluyor. Çok haklısınız. Olabilir.
Evet. Tabii seçim yasası da var. Seçim yasası iktidar belki muhalefeti zora sokmak için çıkardı. Ancak seçim yasası muhalefete mi yarar, iktidara mı yarar? O da çok tartışılan konulardan birisi. O nedenle mesela Millet İttifakı diyoruz ama muhtemelen seçime iki partili bir ittifak girecek. Yani iki partinin amblemi olacak. Diğer dört parti diğer partilerin içinde şey olacak, kontenjandan aday olacaklar. Öyle bir süreç de gözüküyor. Yani öyle altı partili amblem olmayacak.
Vallahi onu da bilemiyorum. Şimdi mesela Ali Babacan'a baktığımda, Ali Babacan sanki CHP'nin şeyi altında girmektense, hedef, bakın söyleyeceğim çok garip gelebilir ama ciddi düşünerek söylüyorum.
Evet.
HDP ile anlaşıp Deva Partisi'ni HDP ile seçime sokabilir. Bambaşka bir şey çıkar ortaya.
İlginç bir...
Bunları bugünden... Evet. Bunu ciddi olarak düşünüyorum. Yani böyle bir şey yapabileceklerini. Çünkü bugünkü Ali Babacan'a baktığında YDH gibi bir görüntüsü var.
Evet.
Altılı masada yok HDP ama ben sık sık görüşüyoruz. Bizim kanallarımız açık diyor.
Evet, evet.
Fikriyatlarına baktığım zaman da fikriyatları da ekonomi konusu hariç genel siyasi konuşmaları da birbirlerinden çok farklı değil. Ekonomi hariç tutuyorum. Çünkü şey çok daha sol fikirleri olan bir parti HDP.
Evet.
Öbürü de küreselcilerin bir aparatı gibi görünüyor Deva Partisi.
HDP'nin de patronu belli olduğu için onlar ne derse onu yapar.
Ha yani bir de o var değil mi? Şimdi çünkü bu Deva Partisi özellikle dikkate alındığında Ali Babacan 2028 seçimlerini şimdiden hedeflemiş, siyasi hayattan silinmeme kararında olan ve ileriye yatırım yapan, bu seçimden ziyade 2028 seçimlerini düşünen bir görüntü içerisinde.
Evet.
Çünkü şunu da söyleyelim İsmet Bey, bu 2023 seçimlerinden sonra siyasi hayattan çok insan ayrılacaklar.
Evet.
Yani bazı kişilerin bu son seçimi.
Yani,
gerek tabiatın icabı, gerek siyasetin icabı birçok kişi çıkacak neticelerle beraber bu siyasi hayattan ayrılacak ve 2028'e başka aktörlerin girdiğini, çok daha aktif olarak girdiklerini göreceğiz. Bunlara
evet.
Bakıldığında Ali Babacan 2028 seçimlerinde ne giden yolda 2023'te zedelenmek istemeyecektir. Şimdi
aynen.
Böyle bir kişi tutup da CHP listelerinden milletvekili olmayı içine sindiremez ve sindirmemesi gerekir.
Evet.
Bütün bunları dikkate aldığımızda çok ciddi sıkıntılarla karşılaşacaklar. Bir başka sıkıntıyı da müsaade ederseniz söyleyeyim. Bu pek konuşulmuyor ama Cumhurbaşkanı adayını açıkladılar diyelim.
Evet. Bir
geç kaldığını düşünenler var ama o altılı masada oturan altı karar verici gayet antidemokratik bir şekilde herkes sesini kessin. Sadece biz karar vereceğiz dedi. Bir beyanatta bulundular biliyorsunuz.
Evet, evet.
Başkasının lafını da dinle. Konuşmayı bile yasakladılar. Yani ne kadar demokratiklerse. Şimdi böyle bir durumda bir aday çıkacak. Aday kim olursa olsun ondan sonra teşkilatlarda muazzam bir huzursuzluk ve milletvekili adaylığı kavgası başlayacak İsmet Bey.
Evet.
Şimdi şeyleri düşünün. Belediye çok ön planda. Başka belediye başkanları da Cumhurbaşkanı olabilir miyiz diye gönüllerinden geçirdiler. Seçime giderken bu kişiler hakikaten teşkilatlarını harekete geçirip çalışmak için bizim Cumhurbaşkanı adaylarımızı koyun diyecekler.
Evet.
Siz düşünebiliyor musunuz 6 parti içinde nasıl bir şey çıkacak?
Emin Bey sesiniz biraz ekolü gelmeye başladı. Yer mi değiştirdiniz?
Şimdi iyi mi?
Ha, şimdi iyi.
Şimdi kusura bakmayın. Biraz uzaklaşmıştım şeyden.
Evet.
Böyle bir süreçten geçeceğiz. Yani altılı masa çok haklısınız.
Evet.
Cumhurbaşkanı adayını tespit etmenin yanı sıra ondan sonra milletvekili listelerinin tanziminle uğraşacaklar. Allah kolaylık versin. İşte o sırada mesela Deva'nın HDP'nin anlaşıp o şekilde gitmelerini, hani HDP bir taraftan diyecek ki işte Türkiye Partisi olduk, Deva'la anlaştık. Deva da diyecek ki ben daha lider olarak ortaya çıkıyorum. Böyle bir düşünce. Bu bir düşünce.
Evet, evet.
Yani buna partililer kızmasınlar ama böyle şeyler olacaktır.
Evet. Emin Bey şimdi yaklaşık 6 dakikamız kaldı. Cumhurbaşkanlığı adaylık konusunda sorular yönelteceğim. Şöyle özet olarak görüşlerinizi aktarırsanız sevinirim. Sırayla gidelim. Abdullah Gül'ün adaylığı olabilir mi?
Abdullah Gül'ün adaylığı Millet İttifakı'nda olmaz. Ama herhangi bir sebepten Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaz ise Abdullah Gül, Cumhur İttifakı için gayet düşünülebilecek bir aday olur.
Evet.
Eğer öyle bir şey olur ise, o zaman Davutoğlu ve Ali Babacan'ın da tekrar Cumhur İttifakı'na geçmeleri söz konusu olabilir.
Yani Abdullah Gül'ün gönlünden geçen Cumhur İttifakı'na aday olması mı?
Bilmiyorum. Yani Abdullah Bey'in gönlünden ne geçtiğini bilmiyorum ama
evet.
Abdullah Bey herhalde CHP'nin desteklediği bir Cumhurbaşkanı adayı olmaktansa kurucusu olduğu AK Parti'nin bünyesinin de desteklediği bir Cumhurbaşkanı adayı olmayı herhalde tercih eder diye düşünüyorum.
Geçen sefer de 2018'de niyetlenmişti ama engel çıktı, olamadı.
Evet, o niyeti de ne kadar ciddiydi, neleri durdurdu filan bilmiyoruz. Yani o işler, o pilav çok su kaldırır.
Anladım. Bey. Peki Kılıçdaroğlu aday olabilir mi? Olur mu daha doğrusu? Şöyle
büyük
iddialar
ihtimalle
var. Kılıçdaroğlu aday gibi gözüküyor ama aslında niyeti partinin elinin altından kaymaması. Aday olmayacağını açıklarsa parti elinin altından kayar görüşleri dillendiriliyor.
Bu hakikaten Christoph Kolomb'un yumurtası gibi bir soru. Bugüne baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasına başlamış vaziyette.
Evet. Sesiniz yine bozuldu Emin Bey telefonda. Alo.
Şimdi geliyor mu?
Yine biraz cızırtılı geliyor ama işte. Cızırtılı geliyor. İyiydi baştan beri son dakikalar.
Vallahi bilmiyorum ne oldu. Ben aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi duyabiliyor musunuz?
Evet.
Ha. Şimdi Kemal Bey İki kere, en aşağı iki kere açık beyanat verdi. Dedi ki ben altılı masadaki diğer beş kişi teklif ederse ben Cumhurbaşkanı adayı olmayı istiyorum dedi.
Evet.
Bu adaylığı kabul edeceğim dedi. bu kadar açık bir teklif yapmasına rağmen ana muhalefet partisi lideri, masadaki diğer 5 parti kendisine bir teklifte bulunmadılar.
Evet.
Bu zımni olarak reddetmek demektir.
Zaten...
Yani ana muhalefet partisi çıkıyor diyor ki bana adaylığı teklif edin, kabul edeyim. Masada bunu teklif etmiyor.
Evet.
Şimdi Kemal Bey herhalde bunları değerlendirecektir diye düşünüyorum.
Evet. Peki Ekrem İmamoğlu iddiası bitti mi?
Bence evet. Yani Ekrem İmamoğlu'nun iddiası, kendi iddiası şahsen düşünüyor olabilir ama ben bugünkü denklemin içinde Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da olduğu kanaatini taşındım.
Evet. Peki son günlerde yine Atak'ta Avut Ataç'a git çıkmadım havası var.
Kim için diyorsunuz?
Ekrem İmamoğlu için.
Vallahi Ekrem İmamoğlu, size çok samimi bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra İstanbul Belediye Başkanlığı'nı alır mı almaz mı bilmiyorum. Ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'daki belediye hizmetlerine baktığınız zaman burayı bile çok başarılı yönettiğini söylemek çok zor iş.
Anladım. Peki asıl soruya gelelim. Amerika kimi ister sizce?
Amerika, ben illaki Amerika'nın bir aday tayin etme şeyinde olacağı kararında değilim. Yani o kadar müdahale edecek mi bilmiyorum ama Amerika kendisine muhalefetin açıkçası, hele özellikle demokratlar bugün iktidardaysa, yani Kasım seçiminden, ara seçimlerden sonra iktidarlarını da devam ettireceklerse Amerika, yani Biden'a, Pelosi'ye falan baktığımızda,
evet,
mutlaka Amerikancı bir Cumhurbaşkanı adayını görmek mutlaka isteyeceklerdir. Ona da zımni, açık veya kapalı desteği mutlaka vereceklerdir. Ama illaki şunu yapın gibi bir isim telakkisini bulacaklar mı ya? Onu bilemiyorum yani.
Evet.
Onu bilemiyorum. Ama evet, mutlaka herhalde muhalefetin seçilebilir bir adayla, Amerika'ya yakın bir adayla çıkmasını herhalde temenni ederler. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün Ali Babacan giller %15'lerde, 20'lerde gibi göründüğü olsalardı ama Allah aşkına Ali Babacan aday yapabilirlerdi.
Evet. Evet sayın dinleyicilerimiz, programımızın yine sonuna geldik. Bugün İstanbul'daki siyasetin İstanbul'dan görünümünü Emin Bey'den özellikle dinledik, yorumlattık. Çok yararlı da bilgi verdi, kulis bilgileri de verdi. Bugün de burada programımızı bitiriyoruz. Haftaya Salı günü tekrar birlikte olmak üzere. Programımızı da Fikret Kızılok'un bir parçasıyla sonlandırıyoruz. Fikret Kızılok'un ölüm yıl dönümü bugün. Kızılok'u da almış olduk. Emin Bey çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için, misafir ettiğiniz için. Size de iyi programlar ilerledim.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
aç kaldım, susuz kaldım. Geceler, gecelerce, geceler, geceler, geceler, geceler. Yastığımla düşümde içimdesin, bir hain kuşak gibi kalbimdesin. Dermanı yoktur bilirim. Yastığımda düşümde içimdesin, bir hain bıçak gibi kalbimdesin. Dermanı yoktur bilirim. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdam beni. Terk etmedi sevdam beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Geceler, gecelerce, geceler, geceler, geceler, geceler, geceler. Yastığımda düşümde içimdesin, bir hain bıçak gibi kalbimdesin. Dermanı yoktur bilirim. Yastığımda düşümde içimdesin, bir hain bıçak gibi kalbimdesin. Dermanı yoktur bilirim.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.